16. ayrım, sayfa 184. Bu yıllardır süren bir gelenekti. Vivien ilk önce annesinin yardımcısı olarak, sonrasında bir dört heyek kulübü üyesi olarak ve şimdi de lider sıfatıyla bu geleneğin sürdürülmesinde hep rol almıştı. Etkinlik sabahtan akşama kadar sürdü ve doğrusunu söylemek gerekirse Vivi etkinlikten hiç bu yılki kadar keyif almamıştı. Etkinlik bitip de gün sona erince Vivi ve Dallas çamurlu yoldan yürüyüp kulübelerine gittiler. ''Marlo Michelin'le konuşuyordunuz,'' dedi Vivien. Cüzdanına sıkı sıkı yapışmış bırakmıyordu. Çalarım diye endişelendi galiba. Vivi gülümseyerek kapıyı açıp içeri girdi. Kulübe Noel kokuyordu. Dallas şöminenin yanındaki köşeye küçük mükemmel bir ağaç yerleştirip arta kalan dalların birkaçıyla da şömine rafını süslemişti. ''Mutlu Noel'ler'' dedi genç adam. Kocası Vivien'i bir kez daha şaşırttı. Hayatı boyunca erkekler ona bir şeyler hediye etmek için birbirleriyle yarışmışlardı. Onu satıcılar tarafından paketlenip ödemesi kredi kartlarıyla yapılan hediyelere boğmuşlardı. Ama bu seyrek süslenmiş sade ağaç onun için hepsinden daha değerliydi. Çünkü Vivi kocasının Noel'i önemsemediğini biliyordu. Dallas bunu sırf o önemsiyor diye yapmıştı. ''Şu senin arkadaşın, markette çalışan Trina, süsleri seçmeme yardımcı oldu.'' Vivien ürkütücü görünümlü Dallas'ı Trina'nın peşinde melekler ve cüceler seçerken hayal edince güldü. Onu o kadar çok seviyordu ki kendini tutamıyordu. ''Nedir bu komik olan? Yanlış bir şey mi yaptım?'' ''Hayır, Dallas Rattray, doğru bir şey yaptın.'' Vivi kocasının elinden tutup onu yatak odasına götürdü ve orada Dallas'a onu ne kadar çok sevdiğini türlü türlü biçimlerde gösterdi. Sonrasında yatakta uzanmış birbirlerine bakıyorlardı. Vivi kapı aralığından evlerindeki ilk Noel ağacının karanlıkta yanıp söndüğünü görebiliyordu. ''Bugünden nefret ettiğini düşünmüştüm.'' dedi Vivi. ''Hayır. Çocukken böyle fasafiso işlerle uğraştın mı?'' ''Hayır.'' dedi Dallas ve bu kez sesi zayıflamıştı. Vivi onun yarasına dokunduğunu anladı. ''Noel için davet etmek istediğin birileri var mı?'' ''Aynı soruları farklı farklı şekillerde soruyorsun Vivi.'' dedi Dallas. ''Kimse yok, sadece seninleyim.'' Vivi bunun mümkün olabileceğine, bir insanın kastettiği kadar yalnız olabileceğine inanmakta zorlanıyordu. Bir dirseğini büküp üzerinde doğrularak ona baktı. ''Ne oldu Dallas?'' Kocasına bu soruyu ilk kez doğrudan soruyordu. ''Onu öldürdü.'' dedi Dallas usulca. ''Sanırım çok merak ettiğin şey buydu. Onu yıllarca dövdü ve bir gece onu vurdu.'' ''Sen de?'' ''Evet, oradaydım.'' Vivien o an bütün parçaları yerine oturttu. Dallas'ın göğsündeki yaralar, kimi zaman kontrol edemediği öfkesi, uykusuzluğu, genç kadın kocasının çocukluğunu canlandırdı zihninde. Duymaması gereken şeyleri dinleyen, korkunç sahnelere şahit olan küçük bir çocuk. Dallas'ın geçmişi hakkında konuşmak istememesine şaşmamak gerekti. Vivi ona sokulup sarıldı. Onu bütün bedeniyle, kalbiyle ve ruhuyla sararken kendi çocukluğundan ona pay vermeye çalıştı. Dallas ona öyle sıkı sarılmıştı ki Vivi bu konuşmanın eski bir yarayı deştiğinin farkındaydı. Kocasının ona bakışı dehşet vericiydi. Mutluluk ve acı karışımı güzel bir bakıştı. Bu ve genç kadın onun hep bu gerçekle, bu dayanılmaz ikiliyle yaşamış olmasına şaşıverdi. Vivi, Dallas'ın dudaklarına ve ardından yanağına birer öpücük kondurduktan sonra kulağına yaklaşıp fısıldadı. ''Bir bebeğimiz olacak.'' Dallas hiçbir şey söylemedi. Sadece karısını kollarıyla daha sıkı sarıp kucakladı. ''Hazır mısın?'' diye sordu Vivi. Dallas kafasını geri çekip onun yüzüne baktı. Onun bakışlarındaki aşkı gören Vivi yanıtını almıştı. Winona hatıralarını dosyalarda saklıyor olsaydı 1992 yılı Noel'ini Grey ailesi tarafındaki en berbat ikinci Noel olarak etiketlerdi. Bundan daha kötüsü annelerinin vefat ettiği yıl yaşanmıştı. Genç kadın her şey yolundaymış gibi davranmaya gayret etti. Bayram hazırlıkları için çiftlik evine gitti, çatı merdiveninden inip çıkarak ter içinde kalıp yorulana dek tozlu süs kutularını indirdi, kız kardeşleriyle yan yana çalışırken bütün uygun şeyleri söyledi. ''Bak Vivi, 4. sınıftayken İncil kampında yaptığın Life Savers, bir şekerleme markası, palyaçosu, işte bu da Aurora'nın en sevdiği kanadı kırık melek.'' Ama hiçbir şey doğru gelmiyordu. Aurora ile Vivien hangi Noel albümünün çalınacağı konusunda tartışıp, şakalaşıp gülüşürken Winona kendini hep soyutlanmış hissediyordu. Bunun yanlış olduğunu, eski kuyruk acılarını, karamsarlığını unutup günü yaşamaya devam etmesi gerektiğini biliyordu. Yine de bunu yapmayı başaramıyordu sanki. Sorun Dallas'tı. O adam ailenin bedenindeki bir tümör gibiydi ve bu tümörün habisliğini yalnız Winona fark etmişti. Adamın Vivian'i seven koca rolü yapması, ki rol yapmak burada Winona'ya göre anahtar fiildi, ya da çiftlikte iyi iş çıkarıyor olması önemli değildi. Önemli olan onun güvenilecek biri olmamasıydı. Geçmişi hakkındaki polis kayıtları da bunu doğruluyordu. O adam aileye bir şekilde zarar verecekti. Noel yemeği için şu masanın etrafına toplanmış herkes bunu anlamış olmalıydı. Her şey yerli yerinde ışıl ışıl ve mükemmel görünüyordu. Babaları yeni, lacivert bir Wrangler kot ve düğmeleri yakasına kadar kapanmış, beyaz fiyakalı bir gömlek giymişti. Aurora, Richard ve çocuklar Nordstrom, ABD'de bir mağaza zinciri, kataloğundan fırlamış gibiydiler. Vivian ise yeşil kadife elbisesinin içinde altın bir güzelliğe bürünmüştü. Ve bir de Dallas vardı. Karısının yanında oturmuş, huzursuz ve sanki olup bitenlerden hoşnutsuz gibi görünüyordu. Winona gizli gizli onu izliyordu. Uzun saçları ile soluk mavi tişörtü genç adamın görüntüsünü pek de yumuşatmıyordu. Tam tersine giyinip kuşanmak onu daha da tehlikeli gösteriyordu. Winona bu gerçeği ortaya çıkarmak için bir yol bulabilseydi yapardı. Ama Dallas zekiydi. Hiçbir şeye karışmıyor, hakkını müdafaa etmiyordu. Kenarda durup elindekiyle yetinmeye razıymış gibi yapıyordu. Kovboylar onu kabullenmiş, kasabadaki kadınlar son zamanlarda Vivian ile Dallas'ın yaşadığı büyük aşk hakkında konuşur olmuşlardı. Aurora bile onun sabıkalı geçmişiyle ilgili bir şey duymak istememiş ve Winona'ya bunu unutmasını söylemişti. Vivian çatalıyla şarap kadehini tıngırdatıp herkesi dinlemeye çağırdı. Winona isteneni yapıp bakışlarını masadan ayırarak kardeşine çevirdi ve bazı gerçekler namluya sürülen mermi gibi zihnine yerleşti. Vivian her zamankinden daha güzel, hatta ışıl ışıl görünüyordu ve su içiyordu. "Bebek bekliyoruz," dedi Vivian. Gülüşü odayı aydınlatıyordu. Bu sözler Winona'nın kulağına sanki suyun altından ya da buzlu cam tuğlaların arkasından duyuluyormuşçasına tuhaf ve ağır bir biçimde geldi. Babası hariç herkesin Vivian'i tebrik etmek için yerinden fırladığını gördü. Kulağına ciyaklamalar ve çığlıklar çalındı. Aurora Vivian'i kucaklayıp ağlamaya başladı. Winona kalkıp onlara katılması gerektiğinin farkındaydı ama yapamıyordu. Orada öylece oturdu. Küçükken bir keresinde varil yarışına katılmaya kalkışmıştı. Babasının nadir yüreklendiriciliğinden nasibini alıp klimin geniş sırtına çıkmış ve sertçe tekmelemişti. İlk varilin etrafında dönerken zar zor dayanmış ve ikincisinde kontrolünü kaybetmişti. O an neler yaşadığını hala anımsıyordu. Koyu vermişti. Üzengilerden kurtulup eğerin üzerinde sağa sola savrulmuştu. Düşmeden önceki saniyelerde bunun yaşanacağını anlamıştı ve şimdi hissettiği de o anın korkusuydu. Artık ne olursa olsun Dallas bu ailenin bir parçası olacaktı. Onun varlığıyla oluşan tümör yayılmaya başlamıştı. Winona başını çevirince Dallas'ın kendisine bakmakta olduğunu gördü. Genç kadın sandalyesinde huzursuzca kıpırdandı ve kadehini şerefe kaldırdı. Şimdi bir de bebek bekleyen Vivian'e. Genç kadın kendi yalnızlığını düşünmemeye çalıştı ama bunu görmezlikten gelmek imkansızdı. İşte buradaydı. En büyükleriydi. Hala bekar ve çocuksuzdu. O andan itibaren Winona geceyi sessiz bir film gibi yaşadı. Üzerine düşen her şeyi yaptı. Masayı temizledi, kardeşleriyle birlikte bulaşıkları yıkadı. Onların en sevdiği Elvis Noel albümünü çalıp mutfakta dans etti ve yeğenlerine Noel'den önceki geceyi okudu. Ama hiçbir şey samimi gelmiyordu. Mutlu rolü yapmayı pek beceremiyorsun. Winona onun yaklaştığını duymamıştı bile. Anlaşılan insanlara sinsizce sokulmak bu adamın özel yeteneğiydi. Hafifçe dönüp bakınca yanı başında biten Dallas'ın birasını yudumlamakta olduğunu gördü. Rol yapmayı hiç becerememişimdir zaten diye karşılık verdi Winona. Ve sana da bir an bile inanmadım. Sabıkanı gördüm. Onun mutlu olduğunun farkındasın, dedi Dallas. Ya sen, baba olduğunu düşünemiyorum da. Benim herhangi bir konuda ne hissettiğim umurunda değil senin. Anlaşılmak, numara yapmak zorunda kalmamak rahatlatıcıydı. Haklısın. Peki neden? Bu aile sen gelmeden önce mutluydu. Dallas odaya şöyle bir baktı. Bakışları ağacın yanında usulca atışan Aurora ile Richard'a takıldı. Ardından üçüncü viski kadehini bitirmek üzere olan ve karısının eski resmine dalıp giden Henry'e çevrildi. Öyle miydi? Diye sordu Dallas. Öyleyse Vivi erkek arkadaşınla çıkıyor diye sen de mutluydun. O benim erkek arkadaşım değildi. Dallas ona bilgiç bir tavırla gülümsedi. Zaten sorun da buydu, değil mi? Siktir git. Dallas güldü. Geleneksel bayram kutlaması mı bu? Winona ona çarpıp yanından geçti. Gecenin geri kalanında sevdiği insanların arasında kendini eskisi gibi hissetmeye çalıştı. Ama Dallas hep oradaydı. Tuhaf tuhaf onu izliyordu. Winona, Luke Montana tatilinden dönünceye dek gün saydı. İkisi Noel günü telefonda konuşmuşlardı ve Luke'un sesi daha iyi geliyordu. Nihayet arkadaşlıkları son zamanlarda hala hassas durumdaydı. Pek de iyileştiği söylenemezdi. Ama Winona sabırlı olmaya çalışıyordu. Luke'un zamana ihtiyacı vardı, hepsi bu. Kendine gelecekti. Winona onun için sabretmeliydi. Luke'un eve döndüğü akşam Winona onunla film izlemeyi planlamıştı. Bu kış günlerinde gece erken çöküyordu. Dolayısıyla Winona işten çıkıp giyinip Luke'un evinin yolunu tuttuğunda hava çoktan kararmıştı. Luke kapıyı açınca Winona kendini onun kollarına atıp ona sıkı sıkı sarıldı. Döndüğüne çok sevindim. Luke onun kollarından yavaş yavaş çekilip genç kadını salona götürdü. Burada şöminenin ateşi parlıyor, Luke'un Winona'nın yardımıyla süslediği ağacın üzerindeki Noel ışıkları hala yanıp sönüyordu. Winona otururken Luke da mutfağa gidip elinde iki kadeh şarapla geri döndü. ''İçki, Tanrı'ya şükür'' dedi genç kadın kadehine uzanırken. Luke'a yer açmak için kenara kaydı. Gevşek botlarını ayağından atarak külotlu çorapla ayaklarını sehpaya uzattı. Luke son günlerde alışa geldiği üzere pek konuşmuyordu. Sohbeti devam ettirmek Winona'ya düşüyordu. ''Bu bayramın ne kadar tuhaf geçtiğini tahmin edemezsin. Dallas her şeyi mahvetti ve kimse bunu göremiyor. Benim görebildiğimi görene kadar Vivi'yi omuzlarından tutup silkelemek istiyorum hala. Belki de ona adamın sabıka kaydını postalamanın bir yolunu bulabilirim. Bu Vivi'nin gözünü açabilir.'' ''Vin, gerçekten'' dedi Luke göğüs geçirerek. ''Her bir araya geldiğimizde bu konuyu konuşmak zorunda mıyız? Eskidi artık. Onlar evliler. Şimdi de bebekleri olacak. Vivi hamile mi?'' ''Çoktan. Ben bile şaşırdım ki ben genellikle en kötüsünü hesaba katarım.'' Luke ayağa kalkıp şömineye yaklaştı ve ateşe dalıp gitti. Kısık mahzun bir sesle ''Bir bebek'' dedi genç adam. Winona kendini dövebilirdi. Bu onun en kötü huylarından biriydi. Ayrıntılara fazla odaklanıp büyük resmi tamamen gözden kaçırmak. O hala Luke'un şimdiye kadar Vivian'i çoktan unutmuş olacağını varsayıyordu. Kalkıp Luke'a yaklaştı. ''Üzgünüm Luke, düşünmedim.'' ''Sana bunu bu şekilde söylememeliydim.'' Luke bakışlarını ondan uzaklaştırdı. Ağacın ötesine pencerenin ardında uzanan yağmurlu karanlık gökyüzüne baktı. ''Yapamıyorum.'' ''Ne?'' ''Buradan ayrılmayıp Vivian'in bir başkasını sevdiğine şahit olmaya katlanırım sanmıştım. Ama yapamıyorum.'' ''Ama...'' Winona ne söyleyeceğini içinden aniden beliren korkuyu inandırıcı bir rica biçiminde nasıl ifade edeceğini şaşırdı. ''Gidemezsin.'' ''Başka ne yapabilirim Vin?'' Winona kendini yüzen bir buz kütlesinin üzerinde yürüyen şu yaşlı Eskimo kadınlarından biri gibi hissediyordu. Uzanmadığı, uzaklaşıp onu yakalamadığı takdirde bir başına gidecekti. ''Luke, lütfen.'' ''Lütfen ne?'' Genç kadın güçlükle yutkunurken kendi korkusuyla mücadele ediyordu. Ona gerçeği söylemek ürkütücüydü. Kendisi hazır değildi, o hazır değildi. Ama artık başka seçenek kalmamıştı. Cesaretini toplayıp ona dokundu. Luke'un bileğini sıkıca kavradı. ''Bunu duymaya hazır olmadığını biliyorum Luke ama seni seviyorum. Biraz çaba gösterirsen birlikte mutlu olabiliriz.'' Luke daha ağzını açmadan Winona yanıtını almıştı. Sessizlikte yalnızca yanlarındaki ateşin çıtırtısı duyulurken onun şaşkınlığına tanık oldu. Ardından acıma duygusuna. Midesi kasıldı. Katilin eline bir bıçak tutuşturup göğsünü açmıştı. Luke'un o sözleri yüksek sesle söylemesine engel olmanın bir yolu olsaydı Winona bunu yapardı ama iş işten geçmişti. ''Ben de seni seviyorum'' dedi genç adam. Ardından sesini alçaltarak ekledi. ''Arkadaş olarak.'' Winona geri çekilip arkasını döndü. ''Ben de bunu kastetmiştim'' dedi kayıtsız bir sesle. Oysa bunun yalan olduğunu ikisi de biliyordu. Şöminenin yanından uzaklaşmadan ''Sanırım Kalispil'e geri döneceğim'' dedi Luke. ''Orada güzel, zayıf bir kız bulabilirsin belki'' dedi Winona paltosuna uzanırken. Luke bunu duyunca Winona'nın yanına yaklaşıp onu omuzlarından tuttu ve yüzünü çevirdi. ''Winona, bununla bir ilgisi olmadığını biliyorsun. Sadece Winona gözyaşlarına engel olabileceğini düşündüyse de olamadı. Gözleri yanıyordu. Zavallı. Ve o an yine annesinin atı için yalvarıp duran o şişman kıza dönüşmüştü. ''Anlıyorum Luke. İnan bana, anlıyorum.'' Ertesi pazartesi Julia ile konuşan Aurora'dan duydu. Luke, Montana'ya taşınmıştı. 12. Bölüm. Suda zaman kıyıya dalga dalga yayılan akıntılar halinde geçti. Kışın dalgalar daha cesur, öfkeli, köpük köpüktü. Rüzgar dalgaları kudurtuyor, neredeyse her gün yağmur yağıyordu. Tabiatın rengi solmuştu. Yaprak dökmeyen ağaçlar bile canlı rengini yer yer yitirmiş, gri gökyüzü, gri bulutlar ve gri suyla çevrelenmişken siyaha bürünmüş görünüyordu. Güneş ışığı her şeyi değiştirdi ve Mayıs ayı gelip de yağmurlar dindiğinde pembeli morlu parlak açelyalar bir gecede çiçeklendi. Her yer, kırlar, yol kenarlarındaki ince yaprak sürgünleri limon yeşiliyle bezendi. Geceleri birbirine seslenen kurbağaların sesi bütün kasabada öylesine yükseliyordu ki insanlar gecenin ortasında kalkıp pencerelerini kapatıyorlardı. Haziran ayında yazlıkçılar geri döndüler. Kanal kıyısı boyunca iskeleler yanlarına bağlanmış teknelerle birlikte yeniden görünmeye başladı. Lokanta çalışma saatlerini uzatıp menüsüne yeni moda vejetaryen sandviçler ekledi. Mevsimlik dükkanlar yeniden açıldı. Mor lobelya ve kırmızı sardunyalarla dolu sepetler sokak lambalarının kancalarındaki yerlerini aldı. Değişen her şey Vivian'in dikkatini çekiyordu. Sanki yıllardır hepsini olağan kabul etmiş, mevsimler boyunca yaşanan değişimlerin zaman akışından başka bir şey olmadığını düşünmüştü. Hamileliği bakış açısını değiştirmişti. Artık geçen en ufak zaman dilimi, bir gün, bir hafta, kimi zaman bir saat bile hafızasına kazınıyordu. Değişen yalnızca bedeni de değildi üstelik. Son zamanlarda ona her şey farklı geliyordu. Hiçbir şey genç kadına bebeğini beklemek kadar heyecan vermemişti. Vivi bir o kadar da korkuyordu. Her gün annesini özlüyordu. Ve bu özlem onun şimdiye dek hissettiği türden çocuksu ve anlık değildi. Hissettiği sancı yakısı, sancı yakıcı, keskin bir acıya dönüşmüştü. Zihninde bir sürü soru belirmişti ve bunlara yanıt bulması mümkün değildi. Korkusu yeni bir şeydi bu. Derinleşip karanlıklaşıyordu. Geceleri Dallas'ın yanında yatıp onun uyuşunu dinlerken iyi bir anne olamayacak kadar bencil bir başka insanoğlunun hayatına hazırlanmasına rehberlik edemeyecek kadar çocuksu olduğunu düşünüyordu. Kocasının Amerikan yerlisi kökeni de Vivi'yi endişelendiriyor, genç kadın çocuğunun kendisini iki dünyaya da ait hissetmesine nasıl yardımcı olacağını düşünüyordu. Vivi evliliğinin geçen 10 ayında sevdiği adam hakkında pek az şey öğrenmişti. Dallas onu seviyordu. Bu açıktı ama genç adamın hislerinin geri kalanı sır gibiydi. Öfke kimi zaman yüzeye çıkan tek histi ve Vivi onun bu duygusuna şahit olduğu nadir zamanlarda ürküyordu. Kavga ederlerken bir keresinde "Unutma," demişti Dallas. "Şiddet bir hayvanı zalimleştirebilir. Söylemedi deme." O an Vivi'yi kendinden uzak tutmak istemişti. Bunu şimdi anlıyordu. Bu dünyada Dallas'ı korkutan tek şey Vivi ile aralarındaki aşktı. Aslında Dallas, Vivi'nin onu sevmekle yetinmediğini anlamamıştı. Vivi onun için yaşıyordu. Kocası hala vazgeçemediği bir alışkanlıktı. Vivi'nin tabağındaki kızarmış patateslere uzanarak "Uçtun yine," dedi Aurora. "Ateşli sabah seksi." Vivian gülerek şişkin karnını ovdu. "O tutkunun bittiğini söyleyen sendin. Evet ama sonra senin hayatına dövmeli çocuk girdi. Onu bu kadar çok sevdiğime inanamıyorum. Biliyorsun değil mi? Şaşırtıcı yanı onun seni ne kadar sevdiğini belli etmesi. Sana atmaca gibi bakıyor. Bazen senden uzak kalmaya tahammülü olmadığını düşünüyorum." Vivian ablasının sesindeki hüznü fark edince onun bu ses tonunun ne kadar alışagelmiş olduğunu düşündü. "Konuşmak ister misin? Ne hakkında? Richard, sorun ne?" Bunu duyunca Aurora'nın ağır makyajlı yüzü buruşuverdi. "Saklayabildiğimi sanıyordum. Bu yalnız hissettiriyor olmalı." Aurora'nın gözleri doldu. "Ondan hoşlanıyorum, o da benden. Belki de bu iyidir, yeterlidir. Ama Dallas'la aranızdakini gördükten sonra bilemiyorum, öylece bırakıp gitsem mi? Çocuklar da var. Onların bizim gibi ailede doldurulması gereken bir boşluğu hissederek büyümelerini istemiyorum." Vivian masanın karşısına uzanıp elini Aurora'nın elinin üzerine koydu. "Herkes en zekimizin Winona olduğunu sanıyor ama aslında sensin Aurora. Sen olan biteni görüyor, dikkat ediyorsun. Sen doğru kararı verirsin. Belki de karar vermek istemiyorumdur." Vivian bu fikrin ne kadar baştan çıkartıcı olduğunu çok iyi biliyordu. "Hiçbir şey yapmamak da bir tercihtir. Kötü bir tercihtir. İnan bana, Winona Luke'u kırdığım için hala bana kızgın. Haklı da. Bu hayatım boyunca kasıtlı olarak yaptığım tek zalimlikti. Kimse Winona gibi kin tutamaz, orası kesin. Bazen onun benden nefret ettiğini düşünüyorum. İnan bana Winona'nın nefret ettiği kişi kendisidir." Vivi, bütün yaşamını deveye hendek atlatmaya çalışarak geçirdi ve bundan nasıl vazgeçeceğini bilmediği için duramıyor. Babamdan asla alamayacağı bir şey istiyor. Çünkü Winona'nın sözlere ihtiyacı var ve babam ona bunu veremiyor. 16. ayrım sonu. Sayfa 196.